Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Hocam bugün ertelemeciliği konuşacağız.
Zor konu.
Evet, zor ama çok sık rastlanan, özellikle öğrencilerde, çok çalışanlarda, hatta ev hanımlarında, evet. Hepimizde aslında. Evet. Ben bir araştırma görmüştüm sanırım, öğrencilerin üniversite öğrencilerinde %70'e yakın bir sorun olduğu yazıyordu orada. Ertelemecilik nedir? Erteleme hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Buradan problem olarak neyi anlamalıyız?
Hepimizin çok zorlandığı meselelerden biri. Zor bir konu derken de biraz onun da altını çizmiştim. Herhalde bizi dinleyen dinleyicilerin de birçoğu bu dertten muzdariptir. Hele ki şeylerse, akademik bir işle uğraşıyorlarsa, yetiştirmeleri gereken bir iş varsa. Gerçekten hani bir patolojik bir durum mu yoksa doğal bir fenomen mi? Onları ayırt etmek de zor oluyor. Böyle modern, can sıkıcı durumları tarif ederken. Erteleme birkaç biçimde karşımıza çıkıyor. Tabii biz bugün daha çok şeyi konuşacağız herhalde, değil mi? Yani kendi derdimizi konuşacağız.
Evet.
Hani bir davranış olarak ertelemenin başımıza açtığı belalardan, bunun nasıl cereyan ettiğinden bahsedeceğiz ama şunun da altını çizelim. Bazen bir psikiyatrik yakınmanın, psikiyatrik sıkıntının tezahürü olarak erteleme ortaya çıkabilir. Mesela depresyonda ise kişi ya da belli anksiyete bozukluklarından muzdaripse bu erteleme davranışı gösterebilir. Tabii şimdi erteliyorsam altında bunun bir psikiyatrik rahatsızlık var diye de bir şey çıkmasın buradan.
Evet.
Bir bağlantıda çıkmasın ama bir bunun bir böyle bir tarafı var. Bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda erteleme eşlik ediyor. Bir kasti yapılan bir erteleme olabilir. Hani kişi zaten o işi yapmak istemiyordur ve erteliyordur bu yüzden. Niyet üzerinden bir farklılık olabilir. Bir de hani kişi istemeye daha doğrusu muzdarip oluyordur ertelemesinden ama erteleme davranışa devam ediyordur. Bir davranış olarak ertelemeyi böyle üç başlıkta ele alabiliriz. Bir psikiyatrik rahatsızlığın sonucu olan ertelemeden bahsedeceksek onun psikiyatrik meseleye odaklanmak lazım bu işin çözümünde. O kasti olarak yapılan ertelemeden, niyet olarak yapılan erteleme özellikle belki çocukla, yani anne çocuk ilişkisinde, ebeveyn çocuk ilişkisinde bu kendini gösterebilir. Çocuk bir şeyi yapmak istemiyordur. Onu da direkt söyleyemiyordur ya da bir otoriteye bunu söyleyemiyordur ve yani hani pasif agresyon diye de tabir edilen bir şey vardır, tanımlama. Yapmıyordur. Yani aslında biraz da kasti yapmıyordur. Orada da çözümü başka bir yerden aramak lazım. Biz bugün başımıza bela olan, onun yüzünden işlerimizi, güçlerimizi tam olarak gerçekleştiremediğimiz bu davranış olarak ertelemeyi biraz masaya yatıralım.
Evet.
Bu nasıl cereyan ediyor? Nasıl işliyor? Bir davranış olarak erteleme nedir? Şimdi davranış olarak ertelemeden konuşursak biz şu davranışı bir konuşalım biz. Şimdi davranış manipüle edilebilen bir meseledir. Bunun manipülasyonu bize birkaç yerde işimize yarar. Mesela öğrenmede işimize yarar. Öğretmede işimize yarar. Yönlendirmede işimize yarar. Tebliğde işimize yarar. Bir şeyi aktarmada işimize yarar. Ne demek bu? Bir davranışın itici özellikleri vardır, cazip özellikleri vardır. Yani ben bir davranışa yeltendiğim zaman bu yeltenmem çok hızlı oluyorsa muhtemelen o benim için cazip bir meseledir. Yani o davranışın sonucunda beni daha hoş bir şey bekliyordur ve ben o davranışa daha hızlı girişirim.
Bir ödül vardır orada.
Evet. Mesela yemekten sonra bir lokantada künefenin geldiği sahneyi düşünelim. Künefe masaya konur konmaz, çay da varsa yanında, orada yeme davranışımla künefenin masaya konma davranışı arasında saniyeler oynayabiliyor bazen. Evet. Öyle bir yeteneğim gelişti.
Hatta bitmesi de.
Bitmesi. Yani o davranışın cazip hale getiren unsurlar vardır. Bir de davranışı itici hale getiren, yapılması zor hale getiren unsurları da vardır. Mesela ders çalışmak gibi. Hani ders çalışmanın sonunda, ama biraz geç sonunda, kişi kendisi için çok kıymetli, çok önemli bir yere, bir alana geçeceğini bilir. Bu uzak öncül şeydir, sonuçlarıdır. Fakat şunu da bilir ki ders çalışmanın kendisi o anda kişiye olumlu bir şey vaat etmeyecektir. Olumlu bir duygu durum vaat etmeyecektir. Çünkü orada bir zahmete girilecektir. Bu zahmetin kendisi meseleyi biraz itici hale getirecektir, oradaki davranış. Burada bu öncülleri fark etmek kıymetli olacak. Ne oluyor da biz bu davranışı böyle canı gönülden değil de biraz böyle şeyden, ağırdan alarak yapıyoruz. Niye? Çünkü yapılacak işin yapısında bu var. Yani böyle bir itici özellik var bizi ertelemeye sokan. Şimdi bunun bir altını çizelim. Yani kendimizi evet. eziyet etmemek amacıyla. Yani biz bir şeyi erteliyorsak orada organizmanın temas etmek istemediği bir unsur vardır. Ve bu unsur çok da şey bir unsur değildir. Yani yabana atılacak bir şey değildir. Bu unsuru ne besler? Bu unsuru iki tane faktör besliyor. Ne onlar? Bu iki faktör de aslında toplumda sergilenmesi teşvik edilen iki tane unsur ertelemenin merkezinde yer alıyor. Bunlardan bir tanesi kendine güven, özgüvenin yüksek olması. İki, bir meseleden sonra kendini eleştirme tutumu. Yani bir yanlış mı yapıyorsun? Yanlışını masaya koy, bunun analizini yap. Bu istenilen bir şeydir toplum tarafından da, büyükler tarafından. Evet. Kendine bir çeki düzen ver. İki, kendine güven. Yapacağına inan o iş. Şimdi bu iki faktör ertelemenin devam etmesindeki en önemli unsurlar. Şimdi bir mesele düşünelim, o ertelediğimiz meselenin. O ertelediğimiz meselenin dediğim gibi itici unsurları var. Ama ben o meseleyle ilgili, o elimdeki çalışacağım materyalle ilgili yapacağımı da biliyorum bir yandan. Şimdi itici bir şey var, ya ben bunu nasıl olsa yaparım. Şimdi burada kendine güven aslında yapılacak, o anda yapılacak işi ötelemeye hizmet ediyor. Anlatabiliyor muyum? Hani o hep istenen, aman kendine güveniniz çok olsun, aman çok iyi olsun denilen şey burada başımızın belası haline gelebiliyor.
Evet.
Sonra dedik ya, her unsurun, her kıymetli şeyin itici bir tarafı olabilir. Mesela bebek bakımı, değil mi? Yani bebek dünyadaki başımıza gelebilecek en kıymetli şeylerden biri. İnsanlar bebek sahibi olmak için yani her şeylerini harcıyorlar. Ona ulaşmak için uğraşıyorlar falan. Ama bakımı ne kadar da zahmetlidir. Yani evet. Bazen çok çileli de olabilir. Buna benzer. Bunun gibi yani çok kıymetli, çok şey, zahmetli olan şey de beraber. Hatta hani kültür diyor ya, acı olmadan tatlı olmaz.
Evet. Ha?
Ne kadar tatlı, ne kadar isteniyorsa onun bir şeyi oluyor. Bedeli oluyor. Çekilmesi gereken, taşınması gereken bir tatlı yükü oluyor.
Evet. O gül ve diken.
Gül ve diken. Bu açıdan burada kendine güven, hep o istenen, beklenen, arttırılması için kitapların yazıldığı kendine güven, ertelemenin en önemli gücü haline geliyor. Sonra da ikinci şu başa bela şey, bunu masaya yatırma, kendini eleştirme. Şimdi burada insanın kendini tartması kıymetli bir şeydir gerçekten. Fakat ya bunu da yapamadın. Yani sen nasıl bir adamsın? Hep böyle mi gidecek? Böyle giderse bunlar başına gelecek diye sonraki süreçte kişinin kendine yüklenmesi neye sebep oluyor biliyor musun? Eşleşmeye sebep oluyor. Mesela o fırça kendine fırça atarken birinin sana fırça attığı anı düşünelim. Tamam, doğru bir meselede. Fırça yediğin zamanı. Adam seni fırçalıyor, fırçalıyor, fırçalıyor. Nasıl bir duygu ortaya çıkar orada? Çaresizlik.
Evet.
Böyle bir aşağılanmışlık hissi. Değil mi? Buna hiç hoş şeyler değil. Hoş duygular değil. Yetersizlik hissi. Değil mi? Şimdi o yetersizlik hissiyle yapacağın eylem bu eleştiri sırasında birleşiyor. Hani şu Pavlov'un hikayesi var ya, Pavlov'un köpeği.
Evet,
koşullanma. Köpeğe koşullanma, köpeğe işte et gösteriyor. Et önüne koyunca köpekten sal yakıyor. Sonra zil sesi ekliyor ona. Zil sesiyle de, zil sesiyle eti aynı anda veriyor. Köpeğin tabii et olduğu için yine salyası akıyor. Sonra eti çıkarttığında, zili çaldığında köpeğin yine salyası akıyor. Ve diyor ki zille et koşullandı, eşleşti birbirine.
Evet.
Burada da bu yetersizlik hissi, aşağılanmışlık duygusu orada eleştiri sırasında neyle eşleniyor? Dersle diyelim. Mesela derse yapılacak.
Bu görevli.
Görev. Bu kendini eleştiri belli bir dozun üstüne çıktıktan sonra bu eşleşme başlıyor. Bu eşleşme başlayınca ders bizim için ne hale geliyor?
Artık aşağılanma ya da yetersizlik hisleriyle ilintili bir şey haline
evet,
geliyor.
Evet, zihin bunu çok maharetli bir şekilde, senin de farkında olmadığın bir şekilde yapar. Ve bu mesele sobaya elini değdirmeye varan bir hızla ortaya çıkar. Artık senin için ders şey demektir. Yani. O ertelemenin sonrasındaki yaşadığın çaresizlik, aşağılanma, yetersizlik hissi demektir. Bir müddet sonra bunlar sürekli yan yana gelirse, hani bu eleştirme, işte eleştirme bir yaptık, dozunu arttırdık, kendimize yüklendik, sonra bir daha oldu, bir daha yaptık, bir daha oldu, bir daha yaptı, bir daha oldu, bir daha yaptık, artık oturttuk şeyi, dersle yetersizliği, aşağılanmayı. Ha bu arada şey de orada duruyor, kendine güven de orada duruyor, çünkü o da şey de gene devreye giriyor. Tamam diyoruz, hadi yapalım, yapmam gerekiyor. Yapmam gerekiyor. Oturduk. Bu şey eşleştiği için canımı sıktı. Böyle bir rahatsızız orada. Nedenini bilemediğimiz bir şekilde.
Evet.
Böyle kalkasımız var. Zaten özgüvene diyor ki ya bunu yaparsın tamam ya. Hani erteledin ama.
Yarın.
Yarın. Yarın yap. Evet. O hani diyete pazartesi günü başlıyorum. Derdeki mesele gibi. Her pazartesi diyete başlanır insan bir türlü. O kendine güven de orada duruyor. Ve kişiyi o sıkışıklıktan kurtarıyor. O eşleşmenin getirdiği bunaltıdan, ya yarın yaparsın, yok şöyle bir kalkıyoruz, YouTube'a gidiyoruz, televizyona gidiyoruz, arkadaşlara gidiyoruz falan. Bu böyle devam ediyor. Ha bu arada bu kendini eleştirme belli bir yerden sonra artık hani kişi kendini de eleştirmekten de yorgun düşüyor, bitap düşer. Bunun başka türlü analizini yapmaya başlıyor. Kendini eleştirmenin verdiği o çaresizliği def etmek için bu sefer de şöyle bir analize giriyor. Ya ben acaba yanlış bir yer, bir şey mi seçtim? Aslında bu bana hiç uygun değildi.
Hmm.
Bunu ben işte annem babam seçti diye üniversite sınavına bunu yazdı dediler. Aslında ben şunu yazacaktım. Ben de onlara uydum. Bir ara cazip geldi ama benim ruhumdan, benim işte içimden gelen şey başka bir şey. Bu sefer bunun analizi başlıyor. Bunu analizinde tutturdu mu kişi? Artık iyice o meseleye karşı erteleme davranışı da daha yapar hale geliyor.
Soğukluk da artık.
Soğukluk da biniyor. Böylelikle kişi artık kendini de eleştirmiyor. Diyor ki benim yapım uygun değil. Fakat iş orada bekliyor zaten. Hani o iş yapılacak. Yani niye? Yapılması gerektiği için değil. Aslında biz baştaki cazibeyi biraz ihmal ettik. Hani ben o işe otururken o işe neden oturduğumu, orada ne beklediğimi, o iş yaparak kendime ne katacağımı zaten biliyordum. Fakat bu şeylerle birlikte üzeri örtüldü. Artık ona temas edemez hale geldik. Hem kendine güvenle üstünü örtüldü, hem eleştirmeyle üstünü örtüldü. Sonra eleştirmeden sonra da bir de şey çıktı, analiz geldi. Aslında sen buna uygun değilsin. Bunlarla benim o işle ilgili ulaşmak istediğim yer, beni ben yapan ilkeler, kendimde o taşımak istediğim şeylerle olan bağlantım koptu. Böylelikle de artık çaresiz bir hale geliyor insan, ertelemenin sonucu. Burada iki meselenin altını çizdik. Yani bunlar genellikle etraftan sık duyduğumuz ve yapmamız önerilen iki meseleydi. Bir, kendine güven meselesi. İki de bu kendini check etme, kendini düzeltme, bir hesabını görme meselesi. Yani kendini, ama o kendini eleştirmeye giriyor ve yani eleştirme de tatlı bir şeydir. Yanlış bulduğunuz bir şeyi eleştirmekten kendinizi alıkoyamazsınız.
Evet, çok çekicidir bir taraf.
Evet, çok çekicidir. O böyle aktıkça akar, siz haklısınızdır, doğruları söylüyorsunuzdur, böyle doğrulara temas etmişsinizdir. Onun cazibesiyle kendinizi ezersiniz. Bunu da durdurmak zordur. Hani dedik ya, bir davranışın cazibesi vardır. Değil mi? O cazip olan şeye temas ettiğinizde o davranış akar.
Evet.
Benim künefeye saldırmam gibi. İnsanın kendini eleştirmesi de öyle akıcıdır bir yanda. Fakat orada bir bölünme olur. Yani o yanlış yapan senle doğruyu gören sen birbirinden ayrılır. O doğruyu gören artık sana hakim olur. Tatlı tatlı konuşur ki, niye konuşuyorum? Ertelemenin aslında yükünü de azaltmak için bir yandan o bölünme. Sonra tabii hani ne kadar bölüneceksin? Tekrar o yanlış yapana tarafına geçeceksin. Onun ağırlığıyla sen baş başa kalacaksın. Ha bir de bu şöyle yanlış bir adlandırma da bu süreci biraz devam ettirir. Mükemmeliyetçilik.
Evet.
Hani ben aslında mükemmeliyetçi biri olduğum için erteliyorum. Mükemmeli yakalamaya çalışıyorum. Bu bir güzel adlandırma, bir hüsnü zan diyelim biz buna. Çünkü buradaki ana mesele mükemmeliyetçilik değil de yani bu tür insanlarda yanlış yapma korkusu.
Evet, yetersizlik korkusu.
Evet, eksik olma endişesi. Bunu mükemmeliyetçilik diye adlandırma eğiliminde insanlar. Çünkü böyle hani ben yanlış yapma korkusu çekiyorum demek daha zor bir şeydir. Ama ben mükemmeliyetçiyim demek böyle şey de bir şey. Hani böyle insanın söylemekten gurur duyacağı bir özellik gibi görünüyor. Fakat bunu da iyi adlandıralım. Mükemmeliyetçilikte bir problem yoktur. Mükemmeliyetçiyseniz bunu uygularsınız. Yapmanız gereken şey içinde bulunduğunuz, bunun altına çiziyorum, içinde bulunduğunuz şartlarda yapılacak en iyi hareketi seçmektir mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçiler de böyle insanlardır. Yani normal şartlar altında ya da beklediği şartların gerçekleşmesini beklemezler onlar. Mevcut şartlar altında yapılacak en iyi hareketi seçerler. Bu bakımdan mükemmeliyetçilik ertelemenin ve herhangi bir şeyin düşmanı değildir. Yani o tür laflarda duyuyoruz ya, mükemmel iyinin düşmanıdır falan. Değildir. Yani siz mükemmel olmaya gayret edin. Fakat bunu sonuç üzerinden değil, süreç üzerinde.
Öyle olursa.
Ha evet. Hani şu şartlar olsaydı ben şöyle olurdum. Ya da bu şartlar altında ortaya çıkan ürün öteki şartlar altında ortaya çıkacak ürünle aynı değil. Ya bunun bana ne katkısı var? Mesela biz öyle olsaydı değil mi, hiç İHA'larımız, SİHA'larımız, Allah rahmet eylesin, Özdemir Bayraktar
evet
vefat etti. Çok kıymetli bir insan. Yani mesela biz bir gelişmiş devletlerde aynı şartlara sahip değildik ki Özdemir Bey bu işe başlarken. İlk başta yapacağı ürünlerde işte gelişmiş devletlerin yaptığı ürünlerle aynı kalitede değildi.
Evet.
Fakat yapılacak şey orada en iyisini, ya kendi için o şartlar altında yapılacak en iyisini yapınca şartlar değişti ve şimdi en iyisi haline geldi.
Ya da şöyle bir mükemmeliyetçiliği olsaydı, ya biz bunu yapıyoruz ama bu bize yedirmezler ki.
Evet.
Kimse buna teveccüh göstermez. Evet. Ki biz bürokrasiyi aşamayız ki.
Evet. Ki onlar da başına gelmiş. Kıymetli insanın.
Buna kapılsaydı, buna,
evet,
bunun etkisi altında davransaydı,
evet, aynen,
ne olurdu?
Çok güzel. O açıdan bu mükemmelliyetçilik penceresine ve aslında kıymetli bir şeyi düşmanlaştırma temayülüne de bir karşı durmak istedim. Mükemmelliyetçilik ertelemeye sebep olmaz. Ama yanlış yapma korkusu başka bir şey. Eksik yapma endişesi başka bir şey.
Evet. Peki hocam, kısa bir ara verdikten sonra buradan devam ederiz. Ne yapalım'a belki biraz geçeriz.
Evet.
Burada belki eklemek istediğiniz bir şey olursa onu alıp ondan sonra olası çözüm yollarını konuşalım inşallah. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra ne yapalımı biraz konuşmaya başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında ertelemeyi, ertelemeciliği konuşuyoruz. Olası tüm yönleriyle. Aradan önce bunun mekanizması, boyutları hakkında biraz konuşmuştuk. Mükemmeliyetçilikle ilgili belki doğru bilinen yanlışlar diyelim. Biz aslında çok zararlı bir şey olarak bilinir yani bu mükemmeliyetçilik meselesi. Fakat evet, siz bir şeye vurgu yaptınız. Elinde bulundurduğu işi, yaptığı işi en iyi şekilde yapmanın,
evet,
hiçbir buna gayret etmenin hiçbir zararı olmadığını,
evet,
asıl zararın olası sonuçlar üzerine düşünüp durmaktan kaynaklandığını, hı, ve yanlış yapma korkusu, hata, hı, yapma korkusundan geldiğini söylediniz. Bu önemli bir meseleydi. Yoksa gerçekten mükemmeliyetçilikte, o anlamda bir mükemmeliyetçilikte erteleme arasında bir bağ var. Bunlar birbirine yakın gidiyorlar. Çünkü yanlış yapmaktan korktukça, çünkü o eleştiren tarafımız boş durmuyor o sırada. Evet. Adım atmak da zorlaşıyor. Ona başlamak da zorlaşıyor. Çok kişiden duymuşsunuz. Başlayana kadar çok zor da başladıktan sonra, evet, geliyor. Ya da o son dakikaya kadar bekleyenler ve sonra bir gayretle yapanlar.
Evet.
Asıl meselenin mükemmel olmaya çalışmak değil, hata yapmaktan korkmaktan geldiğini söylediniz. Yoksa bir Müslümana da, bir insana da yakışan şey, elinde, evet, bulunduğu işi, bulunduğu ortamda en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Evet. Ecdadımız da böyle geldi.
Evet.
İşte Özdemir Bayraktar rahmetli.
Onu aldık. Evet.
Evet, onu da almış olduk bu vesileyle. Allah kendisinden ve evlatlarından razı olsun. Evet. Kendisine rahmet diliyoruz. Böyle bir mekanizmadan bahsettiniz. Peki ne yapalım? Ne yapmalı? Olası çözümler neler? Nasıl yaklaşmalı bu konuya? Gençler, belki çalışanlar.
Eyvallah. Bir bu cazibe ve itici faktörler diye bir ayrım yapmıştım ilk şeyde, bütün bölümde. Bunu şunun için yaptım. Aslında ertelemek başlı başına hatalı, yanlış bir davranış değil. Ertelemek doğal bir şey. Niye? Çünkü yapmaya giriştiğimiz işin, hele de kıymetli bir işse, orada böyle itici unsurları vardır. Bu bakımdan ertelediğimizi fark ettiğimizde bunun doğal bir şey olduğunu da kendimize hatırlatalım. Şimdi doğal bir şey olduğunu derken şunu tabii ki kastetmiyorum yani. Önemseme bunu. Masaya yatırma. Üzerinden geç. Bu özellikle şu eleştiri meselesinde karşımıza çıkan bir mesele. Yani ilk önce insanın, hani insan neden doğar, büyür, nefes alır, yemek yer falan ve insan erteler. Bu şey bir baştan patolojik bir davranış değil.
Çok fıtratımızda olan bir,
evet,
şey.
Evet, fıtratımızda olan bir şey. Çünkü insan yakına icabet etmeye daha yakındır. Daha meyyaldir. Yani yakın iyiliğe daha hızlı cevap verir. Daha aceleci bir varlıktır insan.
Çocuklar da öyle bir deney var ya hocam.
Evet.
Marshmallow deneyi diyorlar, hmm, değil mi? O 3-5 yaş grubu çocuklar.
Evet.
Önlerine bir tane şekerleme koyuyorlar. Öğretmeni diyor ki, ya da deneyi yapan kişi, şimdi ben buradan gideceğim. 10 dakika sonra geleceğim. Eğer bunu yemezsen ben gelene kadar sana bundan 2 tane vereceğim. Çocukların çoğu, birçoğu dayanamayıp yiyorlar. O sırada çok daha cazip geliyor o davranış.
Evet.
Abi, çocuk olmalarında tabii bir şey. Hani o, ben şimdi beklersem 2 tane alacağım. Gelişimleri çok ona uygun değil ama bu çok içimizde olan bir şey bu. Bazı çocuklar bunu başarıyor gerçi. Yememeyi, beklemeyi.
Neyi
sonra o? Bakıyorlar o mesela orada o keyfi erteleyebilenler, hmm, daha ileride başarılı olabiliyorlar.
Hmm.
Akademik açıdan da ya da diğer meselelerde. Tabii bu da böyle bir deney, fakat Fıtratta gerçekten olan
evet,
bir şey.
Evet, insan bir aceleci bir varlıktır. Beşer öyledir. Hemen cevap vermek ister. O bekleyen tatlı şeye, duruma hemen ulaşmak ister. Böyle bir yapımız var yani.
O sıkıntıdan hemen kurtulmak ister.
Hemen kurtulmak ister. Kim? Organizmanın nefret ettiği şey sıkıntıdır. Sıkıntının neliğine bakmaz, ne olduğuna bakmaz. Oradan uzaklaşma eğilimindedir. Yani böyle bir tarafımızın varlığını ilk önce kabul etmek. Yani bir erteleme ya da ertelemeler silsilesiyle karşılaştığımızda hemen panik olup hani acil durum butonuna basmak gerekmiyor. Bunu bir elimizde tutalım. Erteleme doğal bir insan davranışıdır. İki, şu yapacağımız işi itici hale getirmeyelim. Yani benim bu işi yapmam lazım cümlesi, o lazımın eklenmesi oraya bir gerginliğe sebep olur.
Yapamazsam mahvoldum.
Yapamazsam mahvoldum. Bu benim son şansım. Bu senede sınavı kazanamazsam hayatım elden girecek. Şimdi bunlar kendi içinde mantıklı bir silsileye sahip olabilir. Kendi içinde bunların bir anlamı vardır. Bunlar boş yere söylenmiş şeyler değildir. Fakat bu meseleyi böyle sunmak, böyle hatırlatmak beraberinde gerginliği de getirir. Hani bunu insan niye yapar sorsak, hani kamçılamak için belki kendini. Hani şeyi göreyim de, hani problemli tarafı göreyim ve böylece daha hızlı saldırayım. Fakat yapılan çalışmalar onu göstermiyor. Hani biraz önce dedik ya, organizma sıkıntıda kalmaktan hiç hoşlanmıyor, sebebi ne olursa olsun. Fakat organizma ona cazip gelen şeyi fark ettiğinde orada kalıyor ve oraya kendini bırakıyor. O zaman benim bunu yapmam lazım yerine aynı şeyi ben bunu yaparsam daha iyi olur, daha iyi bir yere gelirim. Mesela bu ikisi de aynı durumu tarifleyen cümleler. Bir tanesinde gerilim var, bir tanesinde de davet var. Yani
hoşluk hani, var.
Evet, hadi şunu bitir ya da bundan almak ister misin? Hani şekerlemeyi sunuyoruz, hadi şunları bitireceksin diyoruz çocuğa ya da bundan almak ister misin diye soruyoruz. Yani bunun burada bile bir şey var. Hani çocuğun davranışı değişebilir.
Evet.
Bir kere bunu kendimize yapmayalım. Yani meseleleri böyle meliler malılar, yapılması gerekenler, lazımlardan kurtaralım. Bunun bana bir faydası yok. Sadece başlangıçtaki gerilimi artırıyor. Sonra eleştirmemi de daha şey hale getiriyor bu. Alevli hale getiriyor. Lan yapılması gerekeni gene yapmadı.
Yapmadı.
Bu açıdan dilimizi şey yapalım, değiştirelim. Hani ve şöyle bir, hani biraz önce dedik ya, hata yapan sen ve hatayı gören sen diye eleştirmede kendimizi ayırıyoruz. Kendimize sanki çok sevdiğimiz bir kardeşimizi, evladımızı yetiştirir gibi davranalım biraz. Mesela biz onu bir meseleye karşı o sevdiğimiz kişiyi yaklaştırırken onlara nasıl bir dil kullanıyorsak kendimize de biraz böyle bir dil kullanalım. Hani bu kendimizi pohpohlayalım anlamına gelmiyor. Zaten o şeyi bir kere onu baştan söyledi. Şu kendine güven ihtiyacımız yok. Yok. Kendine güven meselesi ertelemeyi çok kolaylaştıran bir mesele.
Yaparım ya.
Evet. Ve yaptığında da işte bu erteleme daha da kuvvetli hale geliyor. Yani o son dakika çalışmalar başarıya ulaştığında artık düzenli çalışma ihtimali kalmıyor kişinin.
Pekiştireç oluyor.
Evet, kuvvetli bir pekiştireç oluyor. Zaten ertelemeden muzdarip olan insanlar genellikle yetenekli insanlar oluyor. Yani o giriştiği işi kotarabilecek insanlar oluyor. Bu konuda da kendilerine güveni hatırladıkça o yapılacak iş sırasındaki erteleme daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki, hani dedik bir kendimize dili değiştirelim.
Şu meli malıları bir...
Meli malıları bir atalım. Bunların bana bir katkısı yok. Hani o kamçılamıyor yani. Sadece şeye, mevcut tabloya bir gerginlik ekliyor. O zaten bir onun şeyi var, itici tarafı var. Karşılaştığımız şeyin bir de gerginlik ekleniyor. Bu yüzden kendimize bunları yapmaya gerek yok. Çocuklarımıza falan da yapmayalım yani. Çünkü çocuklar biliyorsunuz bu eğitimin çok olmazsa olmaz bir faktörüdür. Ortada hoş bir şeyle çocukları eğitirsiniz. Bir güzellik ortaya koyarsınız. Sonra da bilgiyi ortaya koyarsınız. O hoşlukla bilgi eşleşir ve çocuk o bilgiye ulaşmaya çalışır.
korkutarak yaptığınızda çocuk sadece kaçar. Evet. Mesela korkutma bir davranışın azalmasını sağlayabilir. Kişiyi uzaklaştırır. Ama bir davranışın artmasını korkutma sağlamıyor.
Yani onu işte sevdiği bir şeyden uzak tutacağımıza, yani oyun oynayamazsın.
Evet.
Diyelim ya, tehdit gibi olursa.
Evet.
İşe yaramayabilir.
İşe yaramayabilir. Yani bir davranışın sıklığını arttırmıyor korkutmak. Ama istemediğimiz bir davranışı yapmasını engelleyebilir kısa vadede korkutma. Ama önemli olan çocuklarımıza bir şey verebilmek ve kendimize de aynı şey. Yani o doğruların yanında olmak mı, yoksa bir iş yapmak mı? Bir ayrım noktası da bu. Bu açıdan kendimizi hani bir iş yapmaya yönlendirecek bir dil geliştirelim. O yüzden meliler, malılar, gerekenler ve lazımlardan kurtaralım kendimizi. O yükü bir atalım. İki, o cazibeyi, hani işin cazibesini arttır falan derler ya bunun içinde. Arttırmamıza gerek yok. Sadece hatırlamamız lazım.
Evet.
Yani o cazibeyi bir tekrar hatırlayalım. Yani ben o işin için yapmaya kalkıştım. O diğer yorumlardan falan da bir kurtaralım onu. Şu hani babam istedi de, annem istedi de, yapacak başka bir şey olmadı da, işte Kanada'da olsam ben bu işleme uğraşırım da. Hani bu işimizi den uzaklaştıran bazı gerçekleri bir ayıklayalım. Şimdi bunlar hani fasafiso değil, kişinin kendine uydurduğu yalanlar değil, mazeretler değil. Bunların da gerçeklik payı var. Fakat benim işime ne kadar yarıyor bu gerçeklik? Beni nereye götürüyor? Yani Kanada'ya mı götürecek beni bu yaptığım yorum? Hayır, ben buradayım. Bu memleket için, kendim için bir şey yapmak istiyorum yani. Kanada'daki şartları kıyasladığımda bu bana ne vaat ediyor? Şu anda yaptığım iş açısından. Ha, bir şey vaat ediyorsa mesela onu uygula. Hani Kanada'daki şartlar şu, ben de şöyle yaparsam o şartlara, tamam, orada işimiz biter.
Harekete geç o zaman.
Harekete geç. Harekete geçiriyor mu? Mesela beni çalıştırıyor mu? Ya da beni yapmak, çalıştırma değil de mesela, hani illa hani çalışalım bilmem, beni yapmak istediğim şeye yaklaştırıyor mu, yaklaştırmıyor mu? Bu düşüncelere, yorumlara bu açıdan bakalım. Hem kendi yorumlarımızı, hem de dışarıdan bize gelen yorumlara. Bu beni yapmak istediğim şeye yaklaştırıyor mu? Bunun cazibesini hatırlamak demek, ben o işi başlarken neyle başladım? Ne bekliyordum? Hani o bazı gerçekleri ayıkladıktan sonra beni heyecanlandıran şey neydi orada? Ben orada neye tava oldum? Neye ulaşmaya çalıştım? O işi bitirdiğinde kendimi nerede gördüm? Ne bekliyorum bundan? Ya da beni seven küçükler, büyükler, bu işi yaptığımda bende ne görsünler? Hangi özellikleri geliştirdiğimi görürsün. Ben elimdeki işi bitirdikten sonra neyle anılmak istiyorum? Bu benim neyime katkı sağlasın? Bunları bir hatırlamak lazım. Hani biraz önce dedin ya, bazen işine başlamak çok zor oluyor, başladıktan sonra geliyor. O başladığında bunlara temas etmeye de başlıyorsun biraz.
Evet.
Çünkü bir şey öğreniyorsun ya da bir şeye, bir cümle yazıyorsun, bir meselenin bitimine yaklaşıyorsun, bir yol kat ettiğini görüyorsun. İşte o cazibeyi tekrar hatırlamış oluyorsun, onunla temas etmiş oluyorsun. Oradan sonra da yürür gider zaten genellikle. Araya gene bir şeyler girer. Sonra bir daha erteleme olur. Dedik ya hani yürür gider diyoruz ama şunu da baştan söylemiştik. İnsan için erteleme doğal bir davranış. Ve yine karşımıza çıkabilir. 2 hafta çalıştık. Diyelim 2 gün daha ertelediğimizi fark ettik. Bu da doğal bir şey. Yani burada da kendine yüklenme.
Evet, özellikle üniversite sınavında çalışan gençler için.
Evet. Hani iyi giden bir şey mahvoldu diye. Tekrar başa döndüm. Ya tekrar başa dönmedin, erteledin sadece. Şimdi tekrar dön. Yani
yola dön.
Yola dön. Tekrar bak, orada bekliyor seni falan. Oturup analize, hani o orada böyle çok cazip bazı gerçekler yine saldırır. Sen şunu da yapamadın, daha önce şunu da yapamamıştın. Böyle giderse iş berbat olacak. Ama bu senin suçun değil. Bu işte annenin, babanın. Orada böyle bir büyük bir kaos var. Kaotik gerçeklik yumağı var. Ona işte geviş getirmek diyorlar yabancılar. Bizde kuruntuya benzer bu.
Evet.
Hani sürekli mesela belli şeyleri tekrarlamak. Doğru da olsa. Bir işe yaramıyordu. Patinaj çektiriyor. Ertelemenin. Hani orada işte şey başlıyor. Kendini eleştirme başlıyor. orada da yapılacak bir şey var. Yine bu sefer o cazip olandan elimizi çekme şeyi. Hani o marshmallow deneyi gibi. Orada hani kendini eleştirmek cazip. Ama evet, eleştirmezsen daha güzel bir şey bekliyor seni. Tekrar dönebilirsin. Ama cazip olan orada eleştirme. Ve insan orada o kuyuya düşüyor. Çocuk marshmallow'a gidiyor. Biz de kendimizi eleştirmenin cazibesine kapılıyoruz.
Evet.
Orada tekrar kıymetli olanı hatırla. Orada şunu hatırlamak lazım. Hani sen bir insansın. Yani ya da şu, hani biraz önce demiştik ya, çok sevdiğimiz bir çocuğumuz ya da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz falan. Kendine öyle bir nazarla bak. Yani işte hata yapmış biri, hata yapanı dövünce mi o hatadan vazgeçiyor? Yoksa eyvallah gel hadi sırtını sıvazlayıp hadi şu işe tekrar dönelim deyince mi?
Evet.
Mesela hatadan daha kolay vazgeçiyor.
Benim aklıma orada bir koç metaforu, basketbol koçu metaforu geldi. Bazen bunu anlatırız. İki tane koç düşünelim diyoruz. Basketbol koçu. Bir tanesi işte oyuncuları, böyle gençler olsun, maç esnasında oyuncularından biri hata yapıyor. Ve bu yaptığı hata bir kendi potalarına basket yemelerine, sayı kaybetmelerine neden olsun. Hemen mola alıyor öfkeli bir şekilde ve direkt oyuncularının başına topladığında o sahneyi düşünelim. O koç bir şeyler anlatıyor elinde ve fırçalamaya başlıyor. Doğru düzgün oyna, evet, senin aklın nerede? İşte yapacaksan yap, yapmayacaksan defol git. Beceremeyeceksin sen galiba bu işi falan. Bayağı fırçalıyor. Başka bir koç daha var. Oyuncusu aynı şekilde hata yapmış olsun. Bu da tekrar topladığında önce bir yanına alıyor onu. Şöyle bir sırtına dokunuyor. Bak koçum iyi gidiyorsun. Fakat şunlara şunlara şunlara dikkat et. Hadi bakayım toparlan. Hadi göreyim seni diyor. Ve gönderiyor. Şimdi bu iki senaryoda hangi koçun öğrencisi bir sonraki adımda hata yapmaya daha meyyal?
Değil mi?
İlk belki koçun oyuncusu top eline aldığında ayakları titriyecek. Evet. Ya yine hata yaparsam işte risk almak istemeyecek, topu en yakın arkadaşına vermek isteyecek, potaya gidemeyecek, belki uzun vadede basketbolu da bırakabilir.
Mesela.
Bunlar devam ederse. Ama ikinci koçun öğrencisi hata yapmaktan korkmayacak, devam edecek yola. Biz kendimize hangi koç gibi davranırsak daha iyi yere geliriz, belki evet, bize daha faydalı olur diye
evet,
bir düşünelim. Ya bu fırçalamaya o kadar alışmışız ki motive oluyor gibi oluyoruz o şeyden.
Kesinlikle. Başka bir koç aklımıza gelmiyor yani hatayla karşılaşınca.
Evet.
Yani bu ayrımı kendimizi eleştirirken çok güzel yapıyoruz. Kendimizi eleştiren bir koça dönüştürüyoruz. Biraz da diğer koça, değil mi, dönüşelim artık.
Evet.
Bir işlevine bakalım bunun. Hangisi benim işime yarıyor?
Evet. Hatayı görelim. Nerede yanlış olduğuna bakalım.
O başka bir şey.
Ondan sonra da hadi diyelim devam et.
Evet.
Hadi şunlara dikkat ederek devam et.
Neye dikkat edeceğim? Yani şimdi o koç hani hadi devam et derken o oyuncusunun o meseleyle ilgili mesela olmak istediği şeye temas ederek onu gönderir. Sen iyi bir topçusun. Biliyorum senden bu iş çıkar falan diyerek. Biz de o meseleyle ilgili ulaşmak istediğimiz seviyeyi, ulaşmak istediğimiz noktayı daha doğrusu.
Ya niçin başladığımızı.
Niçin başladığımızı. İşte hani hangi özellikleri geliştirmek için o işe başladığımızı hatırlayarak o kıymetli olana ulaşmak amacıyla o işi yapalım. Yoksa yapılması gerekenler dediğinde o işte ertelemesi çok kolay oluyor. Gerekiyor mu? Yarın yaparız ya. Bakarız. Evet. Yarın da yapılabilir. Doğru yapılır. Ertelenir.
Evet, bu kilo verme davranışından tutun da ders çalışma, bir raporu hazırlama hemen hemen her şeyde geçerli diyebiliriz.
Evet. Yani orada da bir insan olduğumuzu hatırlayalım. Evet. Yani insan hata yapan bir varlıktır. Bunu çok iyi söylüyoruz. Herkes de hani bu odamıza asarız falan, alnımıza yazarız bu yazıyı. O kadar kıymetlidir ama kendi hata yaptığımızda bunu çok işleme koymayız. Yani orada da gençlerin bazen söylediği bir şey oluyor ya, onlara yüklendiğimizde ya beni bir salın.
Evet.
Hani kendiniz de bir salın.
Kendiniz de bir salın.
Bu kadar yüklenmeyin. Çünkü bir şey yaramıyor.
Evet.
Böylelikle tekrar bir toplayacak olursak meseleyi, aslında kendine güven, kendini eleştirme
ve hata yapma korkusu ertelemeyi devam ettiren faktörler. Ertelemenin en önemli şeyi, devam ettirici faktörü kendini eleştirme. Bu kendini eleştirmenin belli bir cazibesi var. Bunun, ertelemenin doğal bir tutum olduğunu kendimize hatırlatarak ya da o ertelediğimiz meselenin benim için kıymetli olan taraflarını kendimize hatırlatarak ve insan olduğumuzu tekrar hatırlayarak bu meseleyle baş edebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
ederim. Önemli bir meseleydi ve birçoğumuzun muzdarip olduğu bir meseleydi.
Artık bir daha yapmayacağız.
Evet.
Bu şeyden sonra.
Söz bundan sonra.
Bundan sonra. Ve yine yapacağız, evet.
Evet, ve yine yapacağız.
Yine yapacağız ama yine doğru yolu. Yani doğru yol değil mi? İşte gitmek istediğimiz yolu orada. Oraya dönebiliriz.
Evet, yola tekrar girebiliriz, dönebiliriz. Evet. Paşa dönmüş gibi olmuyoruz aslında.
Evet.
Hayat devam ediyor, akıyor.
Aynen öyle.
Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamlık bizden bu kadar. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.